Ayrım 14. Dehşet Engisi'yle Terry Mason. Sayfa 196. Terörizm destekleyen devletler de temizlenmeli. Richard Pearl. Daily Telegraph'ın State Sponsors of Terrorism Should Be Wiped Out to yazarı Richard Pearl. In the Daily Telegraph 18 Ekim http://www.dailytelegraph.co.uk. 18 Eylül 2001'de Londra'da yayınlanan bir serbest tutumunda Washington şahinlerinden olan Richard Pearl, müttefiklerin savaşmakta gösterdikleri çekimserliği ihbar etmiştir. İttifak güçlerinin teröristlerin kimlikleri hakkında fazla ayrıntılı sorgulamalarda bulunmalarını bir tür vişizm olarak algılamış ve böylece bazı ittifakları baştan reddetmiştir. Onun gözünde bazı devletler vurulmalıdır. Bunların saldırılarla ilgili olmamaları önemli değildir. Aynı zamanda Usama Bin Laden ve Taliban'a karşı olmaları çok önemli değildir. Burada kullanılan terörist sıfatı askeri tarzda bir eyleme başvuran grupları değil de Amerika Birleşik Devletleri'nin düşmanlarını belirtmektedir. Ronald Reagan döneminde 1981-1987 Savunma Bakanı Yardımcısı olan Richard Pearl, Center of Security Policy'de Taksimci ve Jerusalem Post'un editörüydü. Terörizme karşı şu an verilen savaşla ilgili İngiliz yorumcularını vicici bir karamsarlık kaplamıştır. Sürekli sloganlar ortaya atılmaktadır. Örneğin düşmanın kim olduğunu bilmiyoruz. Nereye vurmak gerektiğini bilmiyoruz. Bunları nerede bulacağımızı bilsek bile yeni kurbanlara neden olmaktan başka bir şey yapmış olmayız. Ve son olarak Frantz Fanon'un sömürge karşıtı ünlü yergisini kullanacak olursak, yeryüzü lanetleri öylesine umutsuzlar ki büyük şeytanın ateşi altında onurlu bir şekilde ölmekten korkmuyorlar. ABD Savunma Bakanı M. Donald Rumsfeld ve hükümetin diğer önemli üyeleri özgür dünyanın burada yeni bir savaş türüyle karşı karşıya kaldıklarını söylemekte haklıdırlar. Fakat vicici olumsallığı ABD ve müttefiklerinin güçsüz olduğu sonucuna varmakta yanılmış olur. Belki geçen hafta işlenen iğrençliklerin yandaşlarını ve sonuçlarını henüz bilmemekteyiz. Fakat kesin olarak eyleme geçmek için yeterince şey biliyoruz. Gerçek şu ki uluslararası topluluk terörizme devletsel desteğin kabullenilebilir sınırların ötesine taşabileceği yeni bir dünya düzeni kurmamıştır. Devletlerin sağlayabileceği destek, merkezler, istihbarat, lojistik, eğitim, iletişim, sermaye olmadan Bin Laden ağı ve benzerleri ara sıra bombalı bir araba saldırısından başka bir şey yapamazdı. Teröristleri çalıştıkları bürolardan alıkoyun, temel aldıkları devasa altyapıları ellerinden alın, her gün uyumak için yeni bir sığınak aramak zorunda bırakacak şekilde peşlerini düşün ve göreceksiniz ki bunların faaliyet alanları ilginç bir şekilde küçülmüş olacaktır. İran, Afganistan'da Taliban rejimine karşı askeri bir harekatı desteklemek için kendine ait nedenlere sahiptir. Fakat kimse İran'ın bu desteğinde İran'ın genel olarak terörizme karşı bir zihniyet içine girdiğini düşünmesin. Onları koalisyonun bünyesine kabul etmek düşünülemez. Başarı şanslarına sahip olmak için terörist karşıtı bir ittifak, demokratik kurumlara, kişisel özgürlüklere ve hayatın kutsal niteliğine saygılı ülkelerden oluşacaktır. Böylesi bir ittifak, kendi halklarına baskı yapan, temel hakları ihlal eden ve Batı medeniyetinin esas değerlerini küçümseyen ülkeleri kabul edemez. Kuşkusuz Churchill'in Nazi'liği yenmek için Sovyetler Birliği ile ittifak kurduğunda anladığı gibi belli bir süre ve anlık taktik bir avantaj elde etmek için bir işbirliği düşünülebilir. Fakat terörizmi yenmek için hiçbir koalisyon nefreti öngören ve bizim değerlerimizi yeren harekatları onaylayan ilkeleri içine alamaz. Sivillerin Amerikalı, İngiliz, İsrailli veya başka öldürmelerini teşvik eden ülkeler terörizme karşı verilen savaşta hiçbir meşru role sahip olamazlar. Bazı ülkelerin Batı medeniyetinin değerlerine ve normlarına saygı duymaya gerektiren bir koalisyona katılma imkanları yoktur. Veya bu konuda çekimser olan ülkeler olabilir. Bunların güçlerinin kaynağı terörizme gerçek bir karşı çıkışla uyumsuz olabilir. Böyle ülkeler meselenin çare değil sorun kısmına aitlerdir. Onların yardımlarına hiçbir şekilde ihtiyacımız yoktur ve onların teşviklerinden hiçbir çıkar elde edemeyiz. Teröristleri barındıran, bunlara masum sivilleri öldürme araçları sağlayan ülkeler de yok edilmelidir. Terörizme karşı savaş, bu rejimlere karşı savaştır. Esrara karşı mücadele, yalnızca Heathrow'da kuryelerin, aracıların tutuklanmasıyla kazanılmadığı gibi, bireysel teröristlerin peşine düşerek teröre karşı savaşta kazanılmaz. genç insanları intihar saldırılarında bulunmaları için gönderen bu ağlar ve bunların sponsorları yok edilmelidir. Yeni bir savaş tarzı. Ronald Rumsfeld. Savunma Bakanı'nın bu serbest sütunu 27 Eylül 2001 tarihli New York Times'a yayınlanmıştır. A New Kind of War, yazarı Donald Rumsfeld in Washington Post, 27 Ekim 2001, http://www.washingtonpost.com. Burada sunulan savaş tarzında sivil ve askeri kavramlar Goebbels'in tanımladığı şekliyle global savaş kavramına göre her bireyin askere alınabileceği bir toplum anlayışı içerisinde tanımlanmıştır. Başkan Bush, yaşam tarzımıza saldıran teröristlere karşı verilecek bir savaş etrafında ulusları bir araya toplamaya çalışmıştır. Kimse savaşın birinci kurbanının gerçek kavramı olacağını düşünmesin. Fakat burada ilk zafer gerçeği söylemek olmalıdır. Ve gerçek de bu savaşın bugüne kadar verdiğimiz hiçbir savaşa benzemeyeceğidir. Öyle ki gelecekteki senaryoyu olacaklara göre değil de olmayacaklara göre çizmek daha kolaydır. Bu savaş yalnızca düşman güçlerinden oluşan bir ekseni yenmek için bir araya gelmiş büyük bir ittifak değildir. Değişim ve gelişmelere neden olabilecek değişik ülkelerle farklı koalisyonlar oluşturulacaktır. Çeşitli ülkeler farklı rollere sahip olacak ve çeşitli destekler sağlayacaklardır. Bazı ülkeler diplomatik bir destek verecektir, bazıları parasal yardımda bulunacak, bazıları da askeri veya lojistik destek sağlayacaktır. Bazıları bize açıktan açığa yardım ederken, başkaları da koşullara göre gizli olarak bunu yapacaktır. Bu koalisyonda misyon, koalisyonun üyelerini belirleyecektir, tersi değil. Bizim dost olarak gördüğümüz ülkelerin bazı şeyler için yardım edip bazı şeyler için sessiz kalabileceklerini ve başka tedbirlerin daha az dost olarak gördüğümüz ülkelerin katılımına bağlı olabileceğini anlıyoruz. Bu bağlamda Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve Suudi Arabistan'ın, ki bunlar ABD'nin dostlarıdır, Taliban ile ilişkilerini kesmesi seferimizin ilk büyük zaferidir. Fakat bu düşündüğümüz her eylemin bir parçası olacakları anlamına gelmez. Bu savaş bütün vaktimizi yalnızca askeri hedefleri incelemekle ve onları yakalamak için güç yığmakla geçireceğimiz bir türden savaş olmak zorunda değildir. Askeri güç, terörizm uygulayan bireyleri, grupları ve ülkeleri başarısız kılmak için kullanacağımız araçlardan yalnızca bir tanesidir. Bizim tepkimiz dünyanın bir yerlerinde askeri hedeflere karşı savaş gemilerinden atılmış füzeler olabilir. Bunun yerine offshore banka merkezlerinden geçen yatırımları bulup durdurmak için elektronik bir mücadele verebiliriz. Tıpkı çöl kamuflaj üniformaları gibi bankacıların çizgili kıyafetleri ve programcıların eskimiş elbiseleri bu çatışmanın üniforması olabilir. Editörün notu, vurgu yazara aittir. Burada söz konusu olan bir bireye, bir gruba, bir dine veya bir ülkeye karşı verilmiş bir savaş değildir. Düşmanımız dünya ölçeğinde terörist örgüt şebekesi ve onu destekleyen özgür halkları diledikleri gibi yaşamalarına izin vermemek için çırpınan devletlerdir. Aynı şekilde terörizme destek çıkan yabancı hükümetlere karşı askeri tedbirler de alabiliriz. Bu devletlerin zulmettikleri halklarla ittifak da kurabiliriz. Bu savaş için kullanılan kelime dağarcığı baştan sona farklı olacaktır. Düşman bir bölgeyi istila ettiğimizi söylediğimizde bu alan düşmanın sibernetik alanı olabilir. Muhtemelen plajlara çıkarma yapmaktan çok savaş oyunlarını saf dışı bırakabiliriz. Artık çıkış stratejisi söz konusu değildir. Zamansal olarak hiçbir sınıra sahip olmayan destekli bir dayanışma söz konusudur. Ordumuzu nasıl yerleştireceğimiz konusunda kurallarımız yok. Sadece şu veya bu hedefe ulaşmanın en iyi aracının askeri güç olup olmadığını söyleyecek direktifler oluşturmak söz konusu olabilir. Kamuoyu belki görünürde kurban vermeyen gösterişli askeri çarpışmalara tanık olabileceği gibi büyük zaferlere götüren şu veya bu harekattan habersiz yaşayabilirdi. Çarpışmalar sınırlarımızda kuşku uyandıran kişilerin tutuklanmasını sağlayan, gümrük memurları veya dış ülkelerde yapılan para aklama işlemlerini engellemek için yabancı ülkelerde destek bulmayı başarmış diplomatların verdiği mücadele biçiminde de olabilir. Bununla beraber bu yeni bir savaş tarzıdır ve değişmez bir şeydir. Amerika hep başı dik kalacaktır. Zafer Amerikalıların kendileri olacaktır. Gün be gün yaşayarak, işlerine giderek, çocuklarını yetiştirerek ve her zaman yaptıkları gibi hayallerini gerçekleştirerek büyük ve özgür bir halk kalarak bunu başarmış olacaklardır. Konu, Kongre'nin bilgisi. ABD'yi 11 Eylül'de hedef alan terörist saldırıları karşılık vermek ve yeni terörist eylemlere karşı bizleri korumak için giriştiğimiz sefer boyunca Kongre ile sıkı bir işbirliği içinde bulunmaya niyetim vardır. kesintisiz bir uygulama yöntem takip ederek hükümetim kongrenin yönetici mercilerini en anlamlı harekatlarımızın gelişimi hakkında olduğu gibi askeri, istihbarat veya polis ile ilgili önemli olan yeni olaylar hakkında bilgilendirecektir. Yine de askeri harekatların güvenliğini, istihbaratların kaynaklarını ve duyarlı polis soruşturmalarının gelişmesini korumak durumundayız. O andan itibaren departmanlarınız elimizdeki bilgilerle veya yapmayı düşündüğümüz harekatlarla ilgili olduğunda veya kongreye bildiride bulunduklarında aşağıda bulunan prosedür izlenecektir. 1. Yalnızca siz veya özel olarak tayin ettiğiniz ajanlar duyarlı polis soruşturmalarına ilişkin veya gizli nitelikteki bilgileri kongre üyelerine sunma hakkına sahipsiniz. 2. Bizzat kendinizin veya sizin özel olarak tayin ettiğiniz ajanların duyarlı polis soruşturmalarına ilişkin veya gizli nitelikteki bilgileri verebileceğiniz tek kongre üyeleri şunlardır. Odanın spikeri, odanın azınlık lideri, senatoda azınlık ve çoğunluk liderleri ve odanın ve senatonun istihbarat servisleri, parlamenter denetim komisyon bürosu üyeleri. Bu yaklaşım, Amerikalıların hayatını korumak, istihbarat, polis ve askeri harekatlarımızın başarılı olması için yeterli gizlilik düzeyini sağlamak ve kongrenin yönetici mercilerini önemli yeni olaylardan en uygun şekilde haberdar etmek şeklindeki ortak hedeflerimize son derece iyi hizmet edecektir. Bu sabah benden gelecek yeni bir emre kadar uygulanacak olan bu siyasetten senatonun ve odanın yönetici mercilerini haberdar ettim. George Bush, Savunma Bakan Yardımcısı Binon Defense Pentagon, Washington DC 2301-11. Aşağıdaki kişiler için memorandum. Askeri Departman Sorumluları, Genelkurmay Başkanı, Savunma Az Sorumluları, Savunma Araştırma ve Geliştirme Müdürü, Savunma Genel Danışmanı, Savunma Bakanlığı Genel Müfettiş, Deneme ve Değerlendirme Müdürü, Savunma Bakanı Asistanları, Savunma Ajansı Müdürleri, Savunma Simülasyon Oyunları Müdürü. Konu Pentagon'un bütün bölümlerinde harekatların güvenliği. 14 Eylül'de başkan terörist saldırılardan olduğu kadar ABD'ye karşı yapılabilecek yeni saldırıların varlığını sürdüren ve her an karşılaşabilecek bir tehditten dolayı ulusal olağanüstü hal ilan etmiştir. Departmanımız uluslararası terörizmi yenmeyi hedefleyen çeşitli gayretlerin içinde yer aldığı için askeri ve sivil kuruluşlardaki vatandaşlarımızın hayatları, savunma departmanının operasyonel kapasitesi, altyapıları ve kaynakları, son olarak da ulusal güvenlik için temel olan bilgilerin güvenliği belirsiz bir süre için tehlike altında bulunacaktır. Bu yüzden Savunma Departmanı'nın DOD ajanlarını ve aynı şekilde DOD ile işbirliği içinde bulunan diğer kurumlara bağlı kişilerin DOD'nin faaliyetleriyle ilgili konuşmalarına son derece dikkat etmeleri ve bunu sorumlulukları ne olursa olsun yerine getirmeleri hayati bir önem taşımaktadır. Açık alanlarda, kamu alanlarında, iş ev yolculuklarında veya güvenli olmayan elektronik iletişim araçları kullanımı sırasında mesleki faaliyetlerinize ilişkin konuşmalar yapmayınız. Gizli nitelikteki bilgiler bu amaçla düzenlenmiş mekanlarda bu konuda gerekli güvenlik yetkisine sahip ve bilgiye ulaşmak için özel bir nedene sahip kişilerce ele alınacaktır. Gizli olmayan bilgiler hassas sonuçlara götürebileceği için aynı güvenlik zorunluluklarını gerektirebilir. DOD görevlileri çerçevesinde kullanılan bilginin büyük bir kısmı hassas bir konu olması nedeniyle kamu alanından çıkartılacaktır. Kuşku duyduğunuz an DOD bünyesi dışında resmi bilgileri yaymaktan ve tartışmaktan kaçının. Savunma Bakanlığı Kabinesi, askeri departmanlar, genelkurmay, operasyonel komuta merkezleri, savunma ajansları harekat sahnesi hakkında DOD ve bütün diğer DOD birimleri dahil bu departmanın önemli organları DOD'nin 5205.5 direktifinde yer alan harekat güvenlik programına OPSEC başvuracaklardır ve siyasetlerinin, yöntemlerini ve personellerinin buna uymalarına dikkat edeceklerdir. Muhaliflerimizin yeni terörist eylemleri için veya ABD'yi ve bu departmanı hedef alan başka düşmanca harekatların planlanması, hazırlanması ve gerçekleştirilmesi için vazgeçilmez olan bilgiye erişemeyeceklerinden emin olmalıyız. Paul Wolkowitz, Laura Bush'un ulusa seslenişi. 17 Kasım 2001 tarihinde George W. Bush'un eşi Laura, radyodan yayınlanan bir mesajla Amerikan ulusuna seslenmiştir. First Lady'ye göre Afganistan'a yapılan askeri harekatın amacı boru hattı değil de Afgan kadınlarını ve çocukların haklarını savunmaktır. Merhaba, ben Laura Bush. Bu hafta El-Kaide terörist örgütünün ve onu destekleyen Taliban rejiminin kadın ve çocuklara karşı sergiledikleri vahşetin üzerine dikkat çekmek için dünya çapında bir harekat başlatmak için sizinle konuşan benim. Ülkenin birçok bölgesinde bu rejim şu an geri çekiliyor ve Afganlar, özellikle de kadınlar seviniyor. zorlu tecrübeleriyle Afgan kadınları dünyanın geri kalanının neler keşfettiğini biliyorlar. Kadınların zalimce baskı altında tutulması teröristlerin ana hedefidir. Taliban ve terörist müttefikleri şu anki savaş başlamadan çok önceleri kadın ve çocuklar için hayatı yaşanmaz kılmışlardı. Afganların %70'i iyi beslenmemektedir. Tıbbi tesislerin yokluğundan dolayı 4 çocuktan biri 5 yaşından fazla yaşamamaktadır. Kadınlar hastalandıklarında doktorlara gidememekteydiler. Taliban rejimi altında hayat öylesine zor ve öylesine baskıcıydı ki en basit sevinç gösterileri bile yasaktı. Çocuklar uçurtmayla oynayamıyorlardı. Anneleri fazla sesli güldüklerinde dayak yiyorlardı. Kadınlar evlerinin dışında çalışamıyorlardı. Hatta tek başlarına dışarı çıkma izinleri yoktu. Afganistan'da kadınlara yapılan bu acımasız baskının meşru bir dini uygulamayla hiçbir alakası yoktur. Bütün dünyadaki Müslümanlar Taliban rejiminin kadınlara ve çocuklara uyguladığı bu çirkin baskıyı kınamışlardır. Teröristlerin ve Taliban'ın öngördüğü kadının konumu, Afgan kadınlarının içinde bulunduğu fakirlik, bunların sağlık sorunları ve çoğunun okuma yazma bilmemesi, İslam aleminin büyük bir bölümünde kadınlara gösterilen tutuma hiç uymamaktadır. Yalnızca teröristler ve Taliban, kadınların eğitim görmesini yasaklamaktadır ve yalnızca teröristler ve Taliban, oje süren kadınları tırnaklarını sökmekle tehdit etmektedir. Afganistan kadınlarının ve çocuklarının acısı, korkutmayı ve egemen olmayı amaçlayanların bilinçli mermersizliklerinin sonucudur. Dünyanın bütün medeni halkları, Afgan kadınlarının ve çocuklarının acıları karşısında dehşete düşmüştür. Aynı zamanda Afganistan'ın bulunduğu duruma baktıklarında teröristlerin bizlere empoze etmek istedikleri yaşam tarzını görmüş ve bunun karşısında korkmuşlardır. Hepimizin buna karşı çıkması gerekiyor. Kuşkusuz hepimiz farklı yerlerden geliyoruz ve farklı dinlere inanıyoruz. Fakat dünyanın bütün ebeveynleri çocuklarını seviyorlar. Annelerimize, kız kardeşlerimize ve kızlarımıza saygı duyuyoruz. Kadınlara ve çocuklara uygulanan şiddet özel bir kültürün ifadesi değildir. Bunu yenmemiz bütün kıtalardaki iyi niyetli insanların dayanışmasına ve ortak insanlığımızın kabulüne bağlıdır. Afganistan'da yakın zamanda elde ettiğimiz zaferler neticesinde kadınlar artık evlerinde tutsak değiller. Müzik dinleyebilir ve cezalandırılma korkusu duymadan kızlarını eğitebilirler. Bununla beraber bu ülkenin yönetimine yardımcı olan teröristler, birçok ülkede komplolar düşünmekte ve gizlice planlar kurmaktadırlar. Onları durdurmak gerekiyor. Terörizme savaş, kadının hakları ve onuru için savaşmaktan geçmektedir. Amerika'da haftaya Şükran Günü'nü, Thanksgiving, kutlayacağız. Bu son aylarda vuku bulan olaylar ışığında her zamankinden daha çok ailelerimize yakınlaşacağız. Amerika'da bize sunulan güzelliklerden dolayı daha çok şükür edeceğiz. Afgan kadınlarının ve çocuklarının yeniden onurlu bir hayata kavuşmaları ve hayatın şanslarını yakalamaları için bütün Amerikalıların bizim ailemize katılarak onlar için dua etmelerini diliyorum. Size iyi bayramlar diliyorum ve beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bütüncül, hakkaniyetli ve kesin adalet. Alberto Gonzalez. New York Times 30 Kasım 2001'de yayınlanan serbest tutumunda Martial Justice, Full and Fair. Yazarı Alberto Gonzalez, in the New York Times, 30 Kasım 2001, http://www.nytimes.com. George W. Bush'un adli danışmanı Alberto Gonzalez, bizzat kendisinin yönettiği askeri komisyonları kuran başkanlık kararnamelerini savunmuştur. Kendisinden önceki başkanlar gibi, Başkan Bush da savaş suçu işleyen düşman muhariflerin yargılanması için askeri komisyonlar kurma yetkisini kullanmıştır. Durumlar elverişli olduğunda bu komisyonlar sivil mahkemelere göre önemli avantajlar arz etmektedir. Askeri mahkemeler, jüriye, hakime ve Amerikan mahkemesine terörist davaların meydana getirdikleri ciddi riskleri ortadan kaldırmaktadır. Aynı zamanda hükümetleri, gizli servisleri veya askeri güçleri zor durumda bırakmadan kanıt unsuru olarak gizli bilgiler kullanmalarını imkan sağlamaktadır. Ordumuz savaştığı alanların yakınlarında dava öncesi prosedür ve davadan sonraki cepler ile vakit kaybetmeden hemen adaleti yerine getirebilir. Bu komisyonlar karar almak için belirleyici çeşitli kanıt unsurlarını göz önünde bulundurabilir. Örneğin savaş alanındaki koşulların sivil bir mahkeme önünde belgelerin gerçekliğinin teyidi için gerekli olan koşullara uygun olması imkansızdır. Oysa Kabil'deki El-Kaide ağının sığınağından gelen belgeler, batıda gizlenen bu ağın hücre üyelerinin gerçekten suçlu olup olmadıklarına karar vermek için son derece önemli olabilir. Bazı parlamenterler ve özgürlükçüler askeri komisyonlara yönelik olarak şüpheli bir tutum takınmışlardır. İyi niyetli olsa da eleştiriler yanlıştır ve başkanın kararnamesinin öngördüğü ve uygulamak istediği şeyler hakkında yanlış bir görüşü temel almaktadır. Kararname yabancı savaş suçluları ile ilgilidir. ABD vatandaşlarına, hatta savaş kurallarına uyan düşman askerlerine uygulanmayacaktır. Bu kararname sayesinde başkan, yalnızca El-Kaide veya ABD'yi hedef alan veya bunları aktif bir şekilde destekleyen uluslararası terörist örgütlere üye, yabancı uyruklu kişileri askeri komisyonların önüne çıkarma yetkisine sahiptir. Başkan, ABD'nin çıkarları doğrultusunda bu kişilerin askeri bir komisyon tarafından yargılanıp yargılanmayacaklarına karar verecektir. Bunun için de bu kişilerin sivillere saldırmak, sivil halk arasında gizlenmek veya gizli savaş yürütmek gibi uluslararası savaş hukukuna ters düşecek eylemlerle suçlanmış olması gerekmektedir. Yabancı savaş suçlularının bizim ulusal hukukumuza tabi olup suç işleyen kişilerle aynı prosedür gereğince koruma hakkına sahip değillerdir. Askeri komisyonlarda görülecek davalar gizli değildir. Başkanın kararnamesi, gizli bilgileri korumak için Savunma Bakanı'na kapalı oturum şeklinde ceplerin görüşülmesine izin vermektedir. Herhangi bir davanın, hatta davanın bir bölümünün gizli yapılmasını istememektedir. Askeri komisyonlar önünde görülecek davalar, ulusal güvenliğin acil ihtiyaçları doğrultusunda ve mümkün olduğu ölçüde halka açık yapılacaktır. Bazı eleştiricilerin tasvir ettikleri gibi gizlilik içinde yapılmış davalar fikri kararnamenin gerçek imajını veya başkanın niyetini yansıtmamaktadır. Kararname askeri komisyon önünde yapılacak her davanın bütüncül ve hakkaniyetli olmasını gerektirmektedir. Askeri bir komisyon karşısında yargılanan her kişi kendisine yöneltilen suçlardan haberdar olacaktır. Bir avukat tarafından temsil edilecektir ve kendi savunmasını sunma hakkına sahip olacaktır. ABD'nin askeri adli sistemi dünyanın en iyisidir. Bu sistem komutanlığın davanın gelişmesi üzerinde etkide bulunmasını yasaklamak, savunma için işini bilen ve severek yapan avukatlar sunmak, hakkaniyet göstermek gibi geleneğiyle ün yapmıştır. İkinci Dünya Savaşı'nda askeri komisyonlar bazı Alman ve Japon suçlularını beraat ettirmiştir. Bu komisyonların dikta rejimleri gibi yalnızca adaletin kaba taklidini sunacaklarını ileri sürmek Amerikan askeri adli sistemimize yapılmış bir hakarettir. Kararname sivil bir mahkeme tarafından adli bir denetim olanağı da sunmaktadır. Bu kararname gereği askeri bir komisyon tarafından ABD'de yakalanan, tutuklu bulunan ve yargılanan her kişi federal bir mahkemeye bir habeas corpus mahkemeye getirilme emri isteği sunarak bu komisyonun yetkinliğine itiraz edebilir. Kararnamenin örneği Başkan Franklin Roosevelt'in çıkarttığı ve Yüksek Mahkemenin habeas corpus isteği aracılığıyla adli bir denetim sağladığı yorumunu getirdiği askeri mahkemelerine ilişkin kararname ile benzerdir. Askeri komisyonlar ABD'nin tarihi ve anayasal geleneklerine uygundur. Daha önce askeri bir komisyon New York'a gidip orayı ateşe vermek için sivil kılığına girmiş konfederasyon ajanlarını yargılamıştır. Askeri komisyonlar 2. Dünya Savaşı'nda Amerikan silah fabrikalarına saldırı düzenleme niyetiyle Long Island'da, New York yakınlarında bir ada, giden sivil kılığına girmiş Nazi sabotajcıları yargılamıştır. Yüksek Mahkeme bu tür komisyonların yasaya uygun olduğunu sık sık söylemiştir. Askeri komisyonlar kamusal özgürlüklerin veya güçlerin ayrımının anayasal değerlerine zarar vermezler. ABD'nin dışarıda düşmanlarla savaşıp muzaffer çıkmasını garanti altına alarak onları korumaktadır. Ülkemizi korumak için haklı olarak Başkan Bush elinde bulunan tüm meşru araçları kullanmaya çalışmaktadır. Askeri komisyonlar araçlardan biridir ve bunların akıllıca kullanımları Amerikalıların güvenliği ve özgürlüğünü muhafaza etmeyi sağlayacaktır. FBI tarafından yayınlanan 19 kamikazenin listesi. American Airlines'ın 11 sefer sayılı uçağı Dünya Ticaret Merkezi'nin kuzey kulesine çarpan uçak. 1. Satan M.A. Asugami, muhtemelen Suud uyruklu. Kullanılan doğum tarihi 28 Haziran 1976. Bilinen son adres Birleşik Arap Emirlikleri. 2. Walid M. Al-Nehri, muhtemelen Suud uyruklu. Kullanılan doğum tarihi 13 Eylül 1974. 3 Mart 1976, 8 Temmuz 1977, 20 Aralık 1978, 11 Mayıs 1979, 5 Kasım 1979. İkamet yeri Hollywood. Burada söz konusu olan Los Angeles'taki büyük sinema stüdyolarının bulunduğu Hollywood değil de Florida'daki Hollywood'dur. Florida, Orlando, Florida. Dayton Beach, Florida, pilot olarak bilinmekte. 3. Vail M. As Nehri, kullanılan doğum tarihi 1 Eylül 1968, ikamet yeri Hollywood, Florida veya Newton, Massachusetts, pilot olarak bilinmekte. 4. Muhammed Atta, muhtemelen Mısır uyruklu, kullanılan doğum tarihi 1 Eylül 1968, ikamet yeri Hollywood, Florida, Coral Springs, Florida ve Hamburg, Almanya, pilot olarak bilinmekte. Namı diğer Mehan Atta, Muhammed El Amir, Muhammed Atta, Muhammed El Sayed, Muhammed El Sayed, Muhammed Muhammed Al Amir Avak Al Sayed Atta, Muhammed Muhammed Al Amir Avat Al Sayed. 5. Abdülaziz Alomari, muhtemelen Suud uyruklu, kullanılan doğum tarihleri 24 Aralık 1975 ve 28 Mayıs 1979. İkamet yeri Hollywood, Florida, pilot olarak bilinmektedir. United Airlines'ın 175 sefer sayılı uçağı, Dünya Ticaret Merkezi'nin Güney Kulesi'ne çarpan uçak. 1. Marwan Al-Shehhi, kullanılan doğum tarihi 9 Mayıs 1978, ikamet yeri Hollywood, Florida, pilot olarak bilinmekte. Namı diğer Marwan Yusuf Muhammad Rasid Al-Shehhi, Marwan Yusuf Muhammad Rasid Lakrab El-Shehhi Ebu Abdullah. 2. Fayez Rasid Hassan Al-Kuadi Bani Hammad, ikamet yeri Delray Beach, Florida. Namı diğer Fayez Ahmad Bani Hammad Fayez Abu Dhabi Bani Hammad Fayez Rasid Ahmet Bani Hammad Fayez Rasid Ahmet Hassan Al-Kuadi Abu Dhabi Bani Hammad Ahmet Fayez Fayez Ahmet. 3. Ahmet Alkhamdi, namı diğer Ahmet Salah Alkhamdi. 4. Hamza Alkhamdi, ikamet yeri Delray Beach, Florida. Namı diğer Hamza Alkhamdi, Hamza Ghamdi, Hamzalı Alkhamdi, Hamza Alkhamdi Saleh. 5. Muhan As Nehri, ikamet yeri Delray Beach, Florida. Namı diğer Muhammed Al-Shehhi, Muhammed Al-Shehri, Muhat Al-Shehri. American Airlines'ın 70'li sefer sayılı uçağı, Pentagon'a düşen uçak. 1. Halit Armi Dihar, muhtemelen Suud uyruklu, ikamet yeri San Diego, Kaliforniya ve New York. Namı diğer Sanlan Al-Makki, Halit bin Muhammed, Abdallah Al-Mihar, Halit Muhammed Al-Sakwa. 2. Matet Moget, muhtemelen Suud uyruklu, namı diğer Majet M, G.H. Moget, Majet Moget, Majet Mashaan Moget. 3. Nawaf Al-Hazmi, muhtemelen Suud uyruklu, ikamet yeri Fort Lee, New Jersey, Wayne, New Jersey ve San Diego, Kaliforniya. Namı diğer Nawaf Al-Hazmi, Nawaf Al-Hazmi, Nawaf M.S. Al-Hazmi. 4. Salem Al-Hazmi, muhtemelen Suud uyruklu, ikamet yeri Fort Lee, New Jersey ve Wayne, New Jersey. 5. Hani Hanjur, ikamet yeri Phoenix, Arizona ve San Diego, Kaliforniya. Namı diğer Hani Saleh Hanjur, Hani Saleh, Hani Hanjur, Hani Saleh H. Hanjur. United Airlines'ın 93 sefer sayılı uçağı, Stony Creek Township üzerinde havada patlayan uçak. 1. Sayet Alkhamdi, ikamet yeri Delray Beach, Florida. Namı diğer Abdullah Rahman, Sayet Alkhamdi, Ali S. Alkhamdi, Algamdi, Saat M. S. Alghamdi, Sadda Alghamdi, Sahid Alghamdi, Siz Alghamdi. 2. Ahmet İbrahim A. Al-Haznavi, muhtemelen Suud uyruklu, kullanılan doğum tarihi 11 Ekim 1980, İkamet yeri Delray Beach, Florida. Namı diğer Ahmet Al-Haznavi. 3. Ahmet Al-Nami, ikamet yeri Delray Beach, Florida. Namı diğer Ali Ahmet Al-Nami, Ahmet A. Al-Nami, Ahmet Al-Navi. 4. Ziyad Samir Jarrah, pilot olarak bilinmekte. Namı diğer Zahid Jarrahi, Zahid Sam Jarrah, Ziyad S. Jarrah, Ziyad Jarrah, Jarrat, Ziyad Samir Jarrahi. Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan Usama Bin Laden'in bir video kasetinin transkripsiyonu. Savunma Bakanlığı'nın ön bildirisi. Savunma Bakanlığı El-Kaide ağının başkanı olan Usama Bin Laden'in bir video kasetini yayınlamıştır. Bu kasette Usama Bin Laden, Kasım ortalarında Kandahar'da, Afganistan, bilinmeyen bir şeyhin ziyareti sırasında Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon'a yönelik 11 Eylül'de yapılan terör saldırılardan bahsetmektedir. Video kasetin ve içeriğinin İngilizce tercümesi 13 Aralık Washington'da halka açıklanmıştır. Çekim bozuklukları arz eden kaset, Usama Bin Laden'i uçakların ikiz kulelere verdiği zararlardan bahsederken göstermektedir. Daha önceden kulenin bulunduğu yere göre kaç düşmanın öleceğini hesapladık. Vurulan katların sayısının 3 ya da 4 olacağını hesapladık. Hepimizin arasında en iyimser olan bendim. Burası hiç anlaşılmıyor. Bu alandaki tecrübemden dolayı uçağın yakıtından meydana gelen ateşin binanın metalik yapısını eriteceğini ve uçağın çarptığı bölümle üst katları yıkacağını düşündüm. Tek umduğumuz buydu. Bunun dışında Bin Laden 11 Eylül saldırılarını gerçekleştiren El-Kaide teröristlerinin ABD'ye giderken şehit olacakları bir göbe katılacaklarını fakat eylemin ayrıntılarını o gün uçağa binmeden hemen önce öğrendiklerini açıklamaktadır. Uçakları kullanan teröristlerin kendileriyle birlikte olan diğer teröristleri tanımadıklarını söyler. Transkripsiyonun ilişiğindeki notta savunma departmanı Amerikan güçlerinin bu video kasetini Kasım sonlarında Celalabad'da, Afganistan bulduklarını bildirir. Sorular başlıklı ekte savunma departmanı bu kasetin aniden gitmek zorunda kalan birisi tarafından orada unutulmuş olabileceğini veya özellikle bırakılmış da olabileceğini belirtmiştir. Video kasetin Arapça transkripsiyonu ve İngilizce tercümesi bağımsız iki çevirmen tarafından yapılmıştır. Daha sonra bunların çevirileri federal idarenin çevirmenlerinin çevirileriyle karşılaştırılmış ve iki çeviri arasında hiçbir uyuşmazlık fark edilmemiştir. İleride önce İngilizceye sonra da Fransızca'ya tercüme edilmiş metnin Türkçesi de bulunmaktadır. Usame Bin Laden video kasetinin transkripsiyonu. Kasım ortalarında Usame Bin Laden muhtemelen Kandahar'da, Afganistan bulunan bir binanın bir odasında taraftarları karşısında konuşmuştur. Sözleri kendisini ve yanında bulunan kişilerin onayıyla çekilmiştir. Video kaseti yaklaşık bir saatten fazla sürmekte ve 3 bölümden oluşmaktadır. Bir Amerikan helikopterinin düşmüş olduğu Gazni bölgesine birkaç kişinin ziyareti yaklaşık 12 dakika ve diğer iki bölümde Usame Bin Laden ile işbirlikçilerinin bedeninin alt kısmının felç gibi göründüğü ve tanınmayan bir şeye yaptıkları ziyaretle ilgilidir. Bu ziyaret Kandahar'da bir aile pansiyonunda yapılmış gibidir. Olayların anları video kasette ters bir sırada bulunmaktadır. Usame Bin Laden'in ziyaretinin son kısmı kasetin başında bulunmakta, helikopterin düştüğü yere yapılan ziyaret kasetin ortasında ve Usame Bin Laden'in ziyaretinin başı da video bandının başından yaklaşık 39 dakika sonra yer almaktadır. Transkripsiyon normal kronolojik düzene göre yapılmıştır. Kasetin kalitesinden dolayı bu toplantıda ifade edilen bütün sözlerin lafzi transkripsiyonu değil de aktarılan mesajların ve verilen bilgilerin tercümesi verilmiştir. Video kasetin başlangıcından itibaren 39 dakika sonra kaydedilmiş Usame Bin Laden ziyaretinin birinci bölümü. Transkripsiyonun başı. Şey, duyulmuyor. Bize silah verdiniz, bize umut verdiniz ve sizin için Allah'a dua ediyoruz. Fazla zamanınızı almak istemiyoruz. Fakat kardeşlerin hazırlığı bu. İnsanlar artık bizi daha fazla destekliyor. Hatta daha önce bizi desteklemeyenler artık bizi destekliyorlar. Sizin fazla vaktinizi almak istemiyordum. Allah'a şükrediyoruz, Allah'a şükrediyoruz. Kabil'den geldik. Sizi ziyaret etmekten çok mutluyuz. Allah evinizde olduğu gibi ordugahta sizi korusun. Şoförü bizi almasını söyledik. Allah'a şükür dolunay olan bir geceydi. İnanın bana taşrada değil. Eskiler, herkes Allah'ın yardımıyla yaptıklarınızı övüyor. Bunlar Allah'ın emirleri ve cihadın kutlu meyvesidir. Bin Laden, Allah'a hamdolsun. Oradaki Suudi Arabistan'daki camilerin durumu nasıl? Şey, gerçeği söylemek gerekirse çok olumlu değil. Şey, El-Bahrani, fonetik, akşam namazından sonra bize sınıfında iyi bir hutbe verdi. Bir video bandına kaydetmiştik ve yanımda getirecektim ama maalesef aniden gitmemiz gerekti. Bin Laden, olayların olduğu gün mü? Şey, Amerika'ya karşı yapılan saldırı anında, tam o anda. Bahrani çok etkileyici bir hutbe söyledi. Onun iyiliklerinden dolayı Allah'a hamdolsun. Savaş anında ilk yazan oydu. İki kere El-Kasım'da onu ziyaret ettim. Bin Laden, elhamdülillah. Şey, işte Allah'tan dilediğim buydu. Gençlere şöyle dedi Bahrani. Şehit olmak istiyorsunuz ve şehit olmak için nereye gitmeniz gerektiğini soruyorsunuz. Allah onları gitmeye teşvik ediyordu. Allah'tan bana adil olmayan yöneticinin karşısında gerçeği teyit etmeme izin vermesini istedim. İlk fetvayı söyledikten sonra Allah'tan onu korumasını ve onu şehit etmesini istedik. Bildiğiniz gibi onu sorgulamak için tutukladılar. Onu çağırıp imza atmasını istediklerinde şöyle dedi. Zamanınızı boşuna kaybetmeyin. Başka bir fetvam var. İsterseniz ikisini aynı anda imzalayabilirim. Bin Laden, elhamdülillah. Şey, onun durumu gerçekten çok umut verici. 1,5 yıl önce ilk ziyaretimde bana şunu sordu. Şey, Bin Laden nasıl? Size selamlarını gönderiyor. Şey Süleyman, Ulva'ya gelince Allah ondan razı olsun, güzel bir fetva verdi. Mucize eseri onu Kur'an kanalında radyoda dinledim. İlginç çünkü müdürlükle eş olan makamını feda etti. Ulvam. Kelimesi kelimesine yazılmıştı. Kardeşler onu ayrıntılı bir şekilde dinlediler. Bense öğle namazından önce kısaca dinleyebildim. Ulvam. bunun cihat olduğunu ve bu insanların Dünya Ticaret Merkezi'ndeki ve Pentagon'daki insanların masum olmadığını söyledi. Allah'a yemin etti. Bu Şeyh Süleyman El Ömer'e aktarıldı. Allah ondan razı olsun. Bin Laden, Şeyh El Rayan nasıl? Şeyh, açıkçası onunla karşılaşmadım. Hareketlerim gerçekten sınırlıydı. Bin Laden, Allah sizden razı olsun, hoş geldiniz. Şeyh, toplantıya gelmek için yaptığı yolculuğu tasvir ederek, bizi gizlice içeri soktular. Dağın içinde farklı mahzenlerde olacağımızı düşündüm ve çok temiz ve konforlu olan aile pansiyonunu görünce çok şaşırdım. Elhamdülillah, buranın Allah'ın yardımıyla güvenli bir yer olduğunu öğrendik. Mekan çok temiz ve çok rahat ediyoruz. Bin Laden, anlaşılmıyor. İnsanlar güçlü bir at ve güçsüz bir at gördüklerinde genelde güçlü atı beğeniyorlar. Bu tek bir hedeftir. İnsanların bu inanca tabi olmadan Allah'a dua etmelerini isteyenler selam üzerinde olsun Muhammed'in dinini takip edeceklerdir. Usame Bin Laden sonra hadisle Hazreti Muhammed'in sözleri ve kısa ve eksik birkaç ayeti zikretmiştir. Bin Laden, eylemleri yapan gençler halkın anladığı anlamda fıkı, İslam hukuku kabul etmiyorlardı. Peygamber Muhammed'in sunduğu fıkı kabul ediyorlardı. Bu genç adamlar duyulmuyor. New York ve Washington'daki eylemleriyle dünyanın başka yerlerinde konuşulanları gölgede bırakmışlardır. Bu mesaj Araplar tarafından olduğu gibi Arap olmayanlar, hatta Çinliler tarafından bile anlaşılmıştır. Medyanın özellikle söyledikleri bu. Bunlardan bazıları Hollanda'da bir İslami merkezde eylemlerden sonra İslam'a giren kişilerin sayısının son 11 yılda İslam'a girenlerinkinden çok fazla olduğunu söylemişlerdir. İslami bir radyoda ABD'de bir okul sahibi olan birisinin şunları söylediğini duydum. İslam hakkında bilgilenmek isteyenler İslami kitaplar yetiştirecek vakit bulamıyoruz. Bu olay insanları gerçek İslam'ı düşünmeye sevk etti. Bu da İslam için çok faydalı. Şey, yüzlerce insanın bu konuda kuşkuları vardı ve bu büyük olay vuku bulana kadar sadece birkaç tanesi sizi takip ediyordu. Şimdi ise yüzlerce insan size katılmak için geliyor. Şeyh Salih el-Şuaybi'nin bir rüyasını hatırladım. Şöyle demişti. Büyük bir darbe olacak ve yüzlerce insan Afganistan'a gidecek. Ona şunu sordum. Afganistan'a mı? Bana evet cevabını verdi. Ona göre gitmeyecek olanlar zayıf ve yalancı, ikiyüzlü olanlar olacaktır. Yüzlerce insan Afganistan'a gidecek dediğini hatırlıyorum. Bu rüyayı bir yıl önce görmüştü. Bu olay müritler arasında bir farklılık yaratıyor. Bin Laden, duyulmuyor. Daha önceden kulenin bulunduğu yere göre kaç düşman öleceğini hesapladık. Vurulan katların sayısının 3 ya da 4 olacağını hesapladık. Hepimizin arasında en iyimser olan bendim. Burası hiç duyulmuyor. Bu alandaki tecrübemden dolayı uçağın yakıtından meydana gelen ateşin binanın metalik yapısını eriteceğini ve uçağın çarptığı bölümle üst katları yıkacağını düşündüm. Tek umduğumuz buydu. Bin Laden, olay olduğunda anlaşılmıyor idik. Bir önceki perşembeden bize o gün olacağı haber verilmişti. O gün için işimizi bitirmiştik ve radyoyu açtık. Saat bölgesel saate göre 5:30'du. Ahmet Ebu El-Kahir ile birlikteydim. Hemen Dünya Ticaret Merkezi'ne bir uçağın çarptığını söylediler. Washington'dan haber almak için radyo kanalını değiştirdik. Haber bülteni normal devam ediyordu. Haberin sonunda saldırıdan bahsettiler. O an gazeteci bir uçağın Dünya Ticaret Merkezi'ne çarptığını haber verdi. Şey, elhamdülillah. Bin Laden, bir an geçti, sonra başka bir uçağın da Dünya Ticaret Merkezi'ne çarptığını söylediler. Haberi alan kardeşler mutluluktan çılgına dönmüşlerdi. Şey, oturmuş haberleri dinliyordum. Özel bir şey düşünmüyorduk ve birden elhamdülillah, niye hiçbir şeye sahip olmadığımızı konuşuyorduk ki, aniden haber geldi ve herkes mutluluktan uçuyordu ve ertesi güne kadar sadece olup bitenlerden bahsettik. Saat 4'e kadar haberleri dinledik. Her seferinde haberler biraz değişiyordu. Herkes neşeliydi ve Allahu Ekber, Allahu Ekber, elhamdülillah, Allah'a şükredelim diyordu. Kardeşlerimin büyük sevincine seviniyordum. O gün telefonda tebrikler alıp durduk. Anne sürekli telefonlara cevap veriyordu. Allah'a şükürler olsun. Allah büyük. Allah'a şükredelim. Şey, zafer kesin ve hiç kuşku götürmüyor. Allah bize onurunu bağışladı ve bizi korumaya devam edecek ve bu kutsal Ramazan ayında başka zaferler de olacak. Herkesin umut ettiği buydu. Allah'ın sayesinde Amerika ininden çıktı. Ona ilk darbeyi vurduk ve bir dahaki sefere inananların, doğru inananların, en çok iman etmiş olan inananların elleriyle vuracağız. Allah adına bu büyük bir eser. Allah bu iş için size büyük bir mükafat hazırlıyor. Huzurunuzda konuştuğum için üzgünüm. Bunlar sadece düşünceler, sadece düşünceler. Her şeye can veren Allah adına neşe içinde yaşıyorum, neşe içinde. Uzun zamandır kendimi böyle iyi hissetmedim. El Rabbani'nin sözlerini hatırladım. Bu kış Türkler ve başkaları gibi inananlarla, hatta Araplarla birlikte bize karşı bir koalisyon kurduğunu söylemişti. Bizi sarmışlardı. Peygamber Muhammed dönemindeki gibi, tıpkı bugün olup bitenler gibi. Ama inananları teselli etmişti şöyle diyerek: durum onların aleyhine dönecek. Bu bizim için bir inayet, bir lütuftur. Bu insanların gelmesini sağlayacak. Gördünüz mü ne kadar hikmet sahibiydi. Allah ona rahmet eyleyecek. Bir gün gelecek ve İslam'ın sembolleri yükselecek. Muhacirin ve Ensar dönemi İslam'ın ilk yılları gibi olacak. Zafer Allah yolunda olanların olacaktır. Son olarak şöyle dedi Ebu Bekir: Ömer, Osman, Ali ve diğerlerinin dönemi gibi. Bugünlerde bizim dönemimizde İslam tarihinin en büyük cihadı ve kafirlerin en büyük karşı koyması olacak. Şeyh, Allah adına şeyhim, sizi büyük eserinizden dolayı kutluyoruz. Allah'a hamdolsun. Bin Laden, Abdullah Hazzam, Allah ona rahmet eylesin, bana hiçbir şeyi kaydetme demişti. Duyulmuyor. Ben bunun iyi bir işaret olduğunu ve Allah'ın bize rahmet eyleyeceğini düşündüm. Duyulmuyor. Ebu El-Hassan El-Masri birkaç gün önce El Cezire televizyon kanalında konuştu ve Amerikalılara şöyle dedi: eğer gerçekten erkekseniz gelin bizimle burada savaşın. Duyulmuyor. Bir yıl önce bana şöyle demişti: rüyamda Amerikalılarla bir futbol maçı yaptığımızı gördüm. Bizim ekibimizin adamları sahaya geldiklerinde hepsi pilottu. Şöyle dedi, hatta kendi kendime bu futbol maçı mı yoksa pilotlar arasında bir maç mı diye sordum. Oyuncularımız pilottu. Ebu El-Hassan radyoda duyana kadar eylemden tamamen habersizdi. Maçın devam ettiğini ve bizim yendiğimizi söyledi. Bu bizim için iyiye işaretti. Şeyh, elhamdülillah. Kim olduğu bilinmeyen birisi kameranın çekim alanının dışından Abd el-Rahman el-Guhamri eylemden önce bir rüya gördüğünü söyledi. Bir uçak çok yüksek bir binaya çarpıyormuş. Hiçbir şeyden habersizdi. Şeyh, elhamdülillah. Süleyman, Ebu Guayit. Şeyh ile birlikte bir odada oturuyordum ve televizyon bulunan başka bir odaya geçtim. Televizyonda büyük olaydan bahsediyorlardı. Salonda oturan bir Mısır ailesinin görüntüsü vardı. Birden mutluluktan çılgına döndüler. Bildiğiniz gibi bir maç seyrederken sizin ekibiniz kazandığındaki gibi aynı mutluluk ifadesiydi. Altyazıda şu vardı: El Aksa'daki çocukların öcü için Usame Bin Laden Amerika'ya karşı bir eylem düzenledi. Ben de 50 ya da 60 kişiyle birlikte yan odada oturan şeyhin yanına gittim. Gördüğümü ona anlatmaya çalıştım ama eliyle bana biliyorum, biliyorum der gibi bir hareket yaptı. Bin Laden, eylemden habersizdi, hiç kimse haberdar değildi. Duyulmuyor. Mısır ailesinden, yani El-Kaide'nin Mısır kolundan olan denmek isteniyor. Muhammed hatta grubun başkanıydı. Şey, büyük bir binaya çarpan bir uçak herkesin hayal gücünü aşıyordu. İyi işti. Örgütün dindar insanlarındandı. Artık o bir şehit. Allah ruhuna rahmet eylesin. Şey, rüyalara gönderme yaparak binaya çarpan uçağı daha önce birkaç kişi görmüştü. Müminlerden biri buraya gelmek için her şeyi bırakıp gelmişti. Bana şöyle dedi: bir rüya gördüm. Uzun ve geniş büyük uçakta bulunuyordum. Onu omuzlarımın üzerinde taşıyordum ve yoldan çöle kadar yarım kilometre yürüdüm. Uçağı çekiyordum. Onu dinledim ve Allah'a ona yardım etmesi için dua ettim. Başka birisi de bunu geçen yıl gördüğünü söyledi ve ne dediğini anlamadığımı söyledim ona. Bana şöyle dedi: cihat için yola çıkmış insanlar gördüm ve kendilerini New York'ta buldular. Washington'da ve New York'ta. Ona neden bahsediyorsun diye sordum. Bana uçağın binaya çarptığını söyledi. Geçen yıldı. O an için buna çok önem vermedik. Ama olaylar gerçekleştiğinde gelip bana şunu söyledi: gördünüz mü? Tuhaf bir şey. Başka bir adam, biliyorum. Allah'ım, karısını bir hafta önce olayı rüyasında gördüğüne dair yemin ediyor. Uçağın binaya çarptığını görmüş. Allah'ım, inanılmaz bir şey. Bin Laden, eylemi yapan kardeşlerin bildikleri tek şey şehit olacakları bir eylem yapacaklarıydı ve her birinden Amerika'ya gitmelerini istedik. Ama eylem hakkında hiçbir şey bilmiyorlardı, tek bir kelime bile. Ama eğitimliydiler ve orada uçaklara binmeye hazır oldukları ana kadar eylem hakkında onlara hiçbir şey söylemedik. Bin Laden, duyulmuyor. Sonra şöyle dedim: uçağı kullanmak için eğitim alan kişi diğerlerini tanımıyordu. Gruplar kendi aralarında da birbirlerini tanımıyordu. Duyulmuyor. Orada bulunan kişilerden biri Bin Laden'den şeyhe Ebu Davud'un rüyasını anlatmasını istiyor. Bin Laden, Kandahar'daki kardeşlerin bekçi kamplarından birindeydik. Grup içinde çoğunluğa sahip bir kardeşti. Yanıma geldi ve rüyasında Amerika'da büyük bir bina gördüğünü ve aynı rüyada muhtarın onlara karate yapmayı öğrettiğini gördüğünü söyledi. O an sırrın ortaya çıkmış olmasından korktum. Herkes bunu rüyasında görmeye başlarsa, sohbete son verdim ve ona yine böyle bir rüya görürse insanların ona karşı kızmasından dolayı kimseyi anlatmamasını söyledim. Başka birisinin rüyasında iki uçağın büyük bir binaya çarptığını gördüğünü anlattığını duyabiliriz. Bin Laden, ilk uçak binaya çarptığında öylesine sevindiler ki onlara sabırlı olun dedim. Bin Laden, kulelere çarpan birinci ve ikinci uçak arasındaki süre 20 dakikaydı ve birinci uçak ile Pentagon'a düşen uçak arasında 1 saatti. Korkmuşlardı Amerikalılar ve bunun bir darbe olduğunu düşünmüşlerdi. Ayvan Azawahiri, Bin Laden'in medyada verilen bilgileri iyi bildiği için onu tebrik ediyor. Amerikalıların ilk kez tehlikenin kendilerini hedef aldığını hissetmişlerdi. Bin Laden bir şiir okuyor. Bin Laden'in ziyaretinin çekiminin sonu, helikoptere yapılan ziyaretin çekimi şiirden sonra geliyor. Transkripsiyonun sonu, metnin sonu. Teşekkürler. Yazar çeşitli doküman ve alıntıların tercümelerini denetleyen AJ ve GS'ye bilirkişi incelemeleri için EB'ye, PHB'ye, FC'ye, SJ'ye, HMV'ye, dokümanlar konusunda yardımlarından dolayı AB'ye, CB'ye, JC'ye, BC'ye, CC'ye, CD'ye, MM'ye, DM'ye, RJP'ye, ER'ye, DS'ye ve özellikle de hazırlık çalışmalarını ve araştırmalarını koordine eden Serg Markand'a teşekkür eder. Uyarı: bu kitapta zikredilen dokümanları dipnotlarda belirtilen internet sitelerinde bulmanız mümkün. Amerikan sitelerinden kaldırılması durumunda bunlar okurun rahatlıkla ulaşabileceği http://www.efferoyable.net adresinde yazar tarafından derlenmiş ve arşiv haline getirilmiştir. Kitabın sonu. 11 Kasım 2016, sayfa 245.